Tekrar. Dolayısıyla adımız ve
yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Ali Serin ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090 312 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Ben iyiyim gerçekten. Ben çok iyiyim her şeye rağmen. Çünkü o da derinden öptü kalbimi, iyileştim ben. Derinden gelen aldı götürdü beni benden.
15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen siz sevgili dinleyenlerimizle stüdyo konuğumuzu tanıştıralım. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Pelin Şahin Tekiner. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Aynı zamanda Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanısınız da. Aslında biz sizi bu sebeple davet ettik stüdyomuza. Çünkü bununla ilgili bilgileri almak istiyoruz. Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği ile ilgili birazcık konuşalım istedik. Derneğin kuruluşundan bir başlayalım isterseniz. Ne zaman kuruldu, amaçlarınız doğrultusunda neler yaptınız, hedeflerinize ulaşabildiniz mi?
Evet, teşekkür ederim. Aslında derneğimiz resmi olarak 1995 yılında kuruldu. Evet. Ama ben üniversiteyi bitirdiğim zaman gerçekten ilk kuruluş amaçlı, hı hı, kuruluş zamanında öğrenci olarak çalıştığımı hatırlıyorum. Ama sonra hayat gailesi falan biraz uzaklaşmıştım. Sonra 95 yılında kuruldu. Ve ben derneği hep üyeydim ve takip ettim. Sonra da sağ olsun arkadaşlar gerçekten başkan seçtiler. Hı hı. Ama tabii bu iş ekip işi. Ben sadece bir sözcü gibi buradayım, onu belirtmek istiyorum. Çünkü çok harika bir yönetim kurulu ve harika üyelerimiz var. Onlarla çalışıyoruz. Şimdi bu tabii ki bir meslek kuruluşu. Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği meslek kuruluşu. Dolayısıyla sanat tarihçilerin görevleri, özlük hakları, bunlarla uğraşmak için en başta kuruldu.
Çünkü sizin o gençlik yıllarındaki dönemle şimdiki dönem arasında fark var mı? Ya da siz daha farklı bir gözle bakıyor musunuz?
Şöyle tabii bizim sanat tarihçilerin iş olanağı devlette, bakanlıklarda, müzelerde. Bizim zamanımızda da birazcık zordu alımlar. Sonra epey bir ara verildi ve daha zorlaştı. Hayat daha zorlaştı. İş imkanları tabii ki daha zorlaştı. Bu anlamda bir farkı gözlemliyorum. Gençlerde de gözlemliyorum. Çünkü biz öğrenciydik ve canlı başla çalışmıştık. Şimdi böyle canlı başla çalışacak öğrenciyi biraz zor buluyorum. Ama hiç yok demiyorum. Çünkü çok kıymetli, çok özel öğrencilerim var. Her şeye yardımcı oluyorlar ama bunların artmasını istiyoruz. Üyelerimizin artmasını istiyoruz.
Üyeleriniz arasında yok mu gençler?
Gençler var. Hı hı. Şimdi konuşuyordum. Herkes artık, sadece gençler değil, bunu suçlamayacağım. Herkes Facebook üzerinden takip etmek ve görüşlerini bildirmek istiyor. Birazcık bir yere gitmeye gerek duyulduğunda çoğunluğu sağlayamamak gibi bir sorunumuz var.
Evet,
Facebook'tan evet. Herkes çok güzel fikir belirtiyor. Ama öğrendik bunu. Benim yönetim kurulu genellikle...
Siz de Facebook üzerinden götürün gideceğinizi.
Evet, yapıyoruz bunu. Şimdi hatta bu yayınımızın da bantını ve işte aslında adresi verdik. Dinliyorlardır umut ediyorum. Ve oradan her yaptığımız işi anlatıyoruz. Hı hı. Var olmaya, görünür olmaya çalışıyoruz. Artık dönem tabii ki dijital ve evet, televizyon ve radyolar. Bunu öğrendik biz. Bizim öğrencimizde biz çok her konuşmaya giderdik, her yere giderdik. Hı hı. Ama hayat biraz başka işliyor.
Kesinlikle medeniyetlerin mirasına sahip çıkmak adına kültür ve sanatla olacak bir şey aslında.
Evet,
medeniyetlerin
evet,
mirasına da sahip çıkmak.
Gerçekten.
Bu nedenle böyle sosyal medya üzerinden olmuyor,
olmuyor
bu işler, değil mi?
Ama işte farkındalık yaratmak. Şimdi burada bizim derneğimizin tabii ki özlük, öğrencilerin ve üyelerimizin özlük hakları, sanat tarihi nedir, ne iş yapar. Herkes genel olarak mesela arkeoloji, arkeologlar ya da bir kazı bilimin biliyor. Ama sanat tarihi bunun neresinde, sanat tarihi ne iş yapıyor bunu bilmiyor. Çünkü
neresinde peki?
Maalesef,
yeri gelmişken söz edelim.
Şimdi şöyle bir şey, aslında insan eliyle üretilmiş her eseri biz inceliyoruz. Ve orta çağdan itibaren orta çağ çalışanlar kazı da yapıyor. Ama onun dışında tabii ki günümüze kadar her konu sanat tarihçinin konusu. Dolayısıyla uygarlıklarda insan eliyle üretilmiş her eseri sanat tarihçiler inceleyebiliyor. Bu anlamda tabii çok önemli bir işimiz var ve tabii ki arkeologlarla, antropologlarla, dilcilerle, hititologlarla biz hep çok dirsek temasında çalışmak zorundayız ve çalışıyoruz. Şimdi burada gerçekten derneğimizin amacı İşte bakanlıkta alımlarla ilgili uğraşıyoruz, görüşüyoruz. Sanat tarihi ders öğretmenliği kaldırıldı. Özel okullarda var. Orta öğretime sanat tarihi dersleri girsin diye uğraşıyoruz, hı-hı, çabalıyoruz. Ama onun dışında farkındalık yaratmak çok önemli.
Evet.
Bunun için de bizce yönetim kurulunca çok önemli etkinliklerimiz var.
Peki bu etkinlikler çerçevesinde özellikle gençlere ve çocuklara yönelik etkinlikleriniz var mı? Çünkü buradan başlamak gerekiyor.
Kesinlikle,
galiba.
Kesinlikle çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bizim çocuklar için müze eğitimi eğitimimiz var. Özellikle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin ev sahipliğinde bu bizim fikrimiz, bizim yani dernekten dernek üyemizin geliştirdiği bir fikirdir bu. Ve biz bunu partner aradık çünkü bazı malzemeler lazım, para lazım ve gerçekten Çankaya Belediyesi kabul etti. Çankaya Belediyesi sınırları içindeki dezavantajlı bölge çocuklarını oradaki, hı hı, okullarda neredeyse hayatında hiç merkez diyeceğim, merkeze inmemiş çocukları biz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getiriyoruz ve orada bir müze eğitimi veriyoruz üyelerimizde. İşte burada bize yardımcı olan gençlerimiz var, sağ olsunlar. Ve çocuklara kültür nedir, uygarlık nedir, sanat tarihi nedir, müze nedir, nasıl davranılmalı gibi farkındalık yaratılacak görevlerimiz var. Ayda iki kere bir sınıf çocuğa eğitim,
evet,
veriyoruz.
Çok güzel tabii ki, ancak ne kadar yeterli? Çünkü hepimiz zaman zaman müzeleri gezmişizdir, müzelerle ilgili ödevlerimiz olmuştur, ödevler dolayısıyla gitmişizdir ama biz görünce, duyunca hatırlıyoruz ama sonra yine unutuyoruz galiba. Birazcık da kültürel bellekten söz edelim
tabii,
bu noktada.
Tabii, kesinlikle. Önce çok haklısınız, unutuyoruz. İşte burada biz bir günde bir sınıfla gürültü içinde gezmektense çocuklara müzeyi eğlenceli hale getirmek istedik. Hı hı. Ve orada bir takım çantalar, hediyelerimiz var, oyun oynatıyoruz ve bilgi de veriyoruz. Unutulmaz hale getirmeliyiz,
evet,
ki belleklerinde yer etsin. Şimdi kültürel bellek çok önemli çünkü bizim görevlerimizden biri de aslında farkındalık yaratmak ve belleğe sahip çıkmak. İnsanlar eski eserleri çevresindeki her şeyin farkına varsın, korusun, kollasın.
Farkında olmadan hatırlamak mümkün değil çünkü.
Aynen öyle. Dolayısıyla belleği çok önemsiyoruz. Kültürel bellek çünkü belleğin yapı taşıdır. Bir kültürel belleğimiz yok olursa toplum olarak yok olabiliriz. Hı-hı. Yok olduk demektir. Dolayısıyla zor zamanlarda bile kültüre sahip çıkmalıyız. Çünkü belli güçler kültürel belleği yok edip yeni bir bellek yaratmak istiyorlar. İşte antik şehirler havaya uçuruluyor mesela.
Hı hı.
Dolayısıyla belleğe sahip çıkmalıyız ki burada bellek önemli, kültür önemli ve belleğin yapı taşı, çimentosu kültürel bellek.
Hı hı.
O yüzden de biz etkinlikler yapıyoruz, sempozyumlar düzenliyoruz ve Kültür Bakanlığı'nda çok önemli hocalarımızı getiriyoruz. Her ay bir tane konferansımız var. Ankara dışından Ankara'daki hocalarımız, sanat tarihi hocalarımız gelip bizlerle bilgilerini paylaşıyorlar ve hatırlıyoruz, yeniden hatırlıyoruz. Ve gelen dostlar bundan çok yararlanıyor. Bir başka önemli etkinliğimiz daha var. Ondan da söz edeyim. Biz bir de her ayın 3. çarşambası TRT Belgesel Dairesi ile birlikte Etnografya Müzesi'nde belgesel günleri düzenliyoruz.
Hı hı.
Bu belgeselden bir 30 dakika, bazen 35 dakika bir bölüm izleniyor. Ardından da bir panelimiz oluyor. Belgeselin metin yazarı, yönetmeni, kurgucusu, ışıkçısı kim uygunsa ve bir moderatör. Genellikle bir de sanat tarihçi moderatör yapıyoruz.
İsteyen herkes katılabiliyor.
Tabii
ama
açık,
hı hı,
bu.
Açık.
Bakanlıktaki de açık.
Evet.
Dolayısıyla biz aslında iki önemli tarihi mekanı kullanıyoruz. Bir yandan da farkındalık yaratmak sadece bilgi, kuru bilgiyle değil.
Hı hı.
Çocuklar için müze eğitimimiz Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, belgesel gösterimiz Etnografya Müzesi'nin çok güzel eski Ankara, orijinal eski Ankara tavanlı küçük salonunda,
hı hı,
gerçekleşiyor. Ve belgesel dairesinden dostlar, çok dost edindik.
Evet.
Onlarla birlikte çalışıyoruz.
Evet. Dolayısıyla çok geniş bir kültürel arşive de sahipsiniz herhalde.
Aynen
bununla
öyle
beraber.
Evet.
Çünkü bu belleğin korunması bakımından da çok büyük önem taşıyor
kesinlikle,
herhalde, değil mi?
Kesinlikle. Şimdi belgeselleri de önemsiyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi yeni dünyanın dili bu çünkü. Kitaplar var ama baktık ki gençler, ben derslerimde de belgeseller kullanıyorum. Çok kalıcı oluyor. Hı-hı. Bir kitap okutmaktansa belgesel seyretmeyi tercih ediyorlar.
Görsellik de devreye girince belki farkındalık daha da artıyor.
Bu anlamda bütün bu etkinliklerimiz gerçekten önemli. Bir de bu yıla kadar hep mesela Safranbolu belgesel filmler etkinliğinde Sanat Tarihçiler Derneği olarak vardık ve özel ödül verdik. Kültürel mirası koruma konusundaki kısa filmlere özel ödüller verdik. Hı hı. Bu anlamda pek çok alanda var olmaya çalışıyoruz.
Aslında duyarlılık yok değil. Duyarlıyız herhalde ama belki istenilen düzeyde değiliz. Çünkü farkında değiliz bazı şeylerin. Sıkıntı orada başlıyor galiba.
Kesinlikle. Yani birazcık tabii ki eğitimin içinde kültürel belleğe, kültüre birazcık ağırlık verecek dersler olmalı. Şimdi tabii ki sanat tarihi öğretmeni olmadığı zaman tarih ya da güzel sanatlar öğretmenleri ellerinden geleni yapıyorlar. Ama çok da yeterli olmayabilirler. Bir de okul ortamında, yani biz müze gezimlerinde de bunu gördük. Müzeler haftasında bir günde çok kalabalık sınıflara konuşma, dur, yanındakini elini tut diyerek gezdirdiğiniz zaman çocuğa işkence oluyor müze.
Evet.
Biz müzeyi tırnak içinde müze gibi değil de yaşayan mekan olarak algılasınlar istiyoruz. Hı hı. Orada hiçbir şeye ellememeleri gerektiğinin farkında olarak koşturuyorlar. Eserlerin yanında not alıyorlar, resimlerini çiziyorlar, bulmaca yapıyorlar ve hatta öğle yemeklerini de oradaki kafeteryada yiyerek mekanı her yönüyle kullanıyorlar.
Evet.
İşte umudumuz o ki bu çocuklar, çünkü diyor ki biz hep diyoruz ki bir kişi bir kişi değildir asla. Bu çocuk eve gidince annesini anlatacak,
arkadaşını
babasını anlatacak. Evet, ve bu oldu. Götürdüğümüz sınıftan sonra diğer sınıflar İstek yaptılar. Müdürler dedi ki öbür çocuklarımız da istiyor.
Hı hı.
Şimdi bu yıl için önemli. Tabii amacımız bu çocuğun belleğinde kalıcı yer etmek.
Evet.
Kültürel belleği, eski eserleri koruyup kollamamız gerektiğini öğrenmelerini, hı hı, bekliyoruz, istiyoruz. Ve en küçüğünden en büyüğüne kadar sanat tarihiyle hiç ilgisi olmayanların da takip edeceği konferanslarla kültürel belleği taze tutmak.
Evet,
istiyoruz.
Bu farkındalığın artarak devam etmesi dileğiyle diyelim. Peki tüm bunları yaparken ki mali kaynağınız nedir?
Şimdi mali kaynağımız tabii ki bizim keşke çok olsa ama üyelerimizden tabii ki aidatlarımız döndüğü sürece onlarla tabii afiş bastırıyoruz. İşte çiçek hediye ediyoruz gibi. Çok büyük giderimiz yok gerçekten.
Gelir de çok büyük değil.
Gelir büyük değil çünkü. Büyük olursa da biz yönetim kurulu olarak hemen bir imaj usulüyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Paramız
yeni
yok.
Yeni projeler, yeni etkinlikler.
Evet. Böyle bir takım projeler yazıp da bir şeyler yapmak istiyoruz. Onlarla da uğraşıyoruz. Dediğim gibi Anadolu medeniyetlerindeki çocuklar için çünkü belli çantalar, kilinden stabilusuna, kitabından defterine, boya kalemine kadar bir gideri var, malzemesi var. Bunu da Çankaya Belediyesi partnerimiz olduğu için, hı hı, onlar sağlıyorlar.
Evet, şimdi ülkemizin önemli kültür miraslarını tanıtmak ve duyurmak amacıyla yola çıktınız ve pek çoğunu da tanıtıp duyurabildiniz galiba. Ki bunu yaparken de özellikle çocuklardan başladınız,
evet,
gençlerle
devam
ediyoruz.
Ve bazen hatta ev hanımlarıyla devam ediyoruz.
Evet, ne güzel. Şimdi medeniyetlerin mirasına sahip çıkmak kültür ve sanatla olması gereken bir şey diye söz ettik. Bunun da altını çize vurguladık. Gerçekten çok önemli. Size bu yolda çalışmalarınızı, başarılar, kolaylıklar dilemek istiyoruz ama eklemek istediğiniz bir şey var galiba. Buyurun.
Çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten çok sağ olun. Umarım hem üyelerimiz artacak hem de etkinliklerimizin dinleyicisi ve izleyicisi artacaktır.
O zaman o üyelerin artması için size ulaşabilecekleri bir internet adresiniz vardır herhalde. Bir yazışma adresi hemen verelim
evet,
lütfen.
Yani aslında bir web sayfamız var. Astat.org.tr
Astat.
D ile bitiyor.
D ile.
Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği.
Evet.
Astat.org.tr web sayfamız var. Etkinliklerimizin duyurularını, geçmiş etkinliklerimizi hepsini oradan takip edebilirler. Bir de Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Facebook sayfamız var.
Oradan yaşasın da... Facebook sayfanız var.
Facebook sayfamız var. Evet, üyemizin 3-4 misli kadar takipçimiz var Facebook sayfamızda.
Çok güzel.
Onların çoğunun üye olmasını dileyerek.
Ki üyelik aidatınız da cüzi bir rakam
tabii,
aslında.
Tabii ki. Aha, tabii ki. Gerçekten cüzi bir rakam. Üstelik de yani isteyen aylık da ödeyebilir. Yani biz yıllık belirliyoruz onu. Aylık da ödeyebiliyorlar. Bu web sayfamızda üyelik formumuz var. İndirebiliyorlar ve bize gönderebiliyorlar. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten
biz size teşekkür
hem
ediyoruz.
Hem birer yüzünüz hem de ağırladığınız için çok sağ olun.
Bizi kırmayıp geldiğiniz için de biz teşekkür
Rica
ediyoruz.
Ederim.
Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Çok sağ teşekkürler, olun, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Sayın Pelin Şahin Tekinalp stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Thank you.
Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve sizleri şimdi çok farklı bir projeyle tanıştıracağız. Müzik Köyü projesi bu. Müzik Köyü projesinin koordinatörü Sayın Aytaç Göktağ telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdi Türkiye'nin ilk galiba Müzik Köyü projesi değil mi bu? Nasıl bir projedir efendim? Bize birazcık anlatır mısınız lütfen?
Tabii, sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin ilk ve tek Müzik Köyü'nü 2015 Ağustos'unda Fethiye'de kurduk. Fethiye'nin Yanıklar Köyü'nde. Tamamen kendi imkanlarımızda, küçük imkanlarla, hatta imkansızlıklara rağmen diyebilirim. Müzik Köyü'ne gelmezden evvel tabii bir ekip olarak farklı çalışmalarımız da vardı. Özellikle Anadolu'da ve kısmen Anadolu'nun dışındaki bazı coğrafyalarda müzik kültürlerini, geleneksel müzik kültürlerini yerinde görüp özellikle üst düzey yerel icracıları, örneğini artık fazla göremediğimiz, türünün tırnak içinde son örneği diyebileceğimiz yerel icracıları gerek Anadolu'nun dört bir yanında gerek işte kısmen imkanlarımız doğrultusunda yurt dışında bulabilme, onlarla vakit geçirebilme, kayıtlar alabilme fırsatı bulmuştuk. Bunlar tabii motivasyonumuzu son derece olumlu derecede etkilemişti ve benim yaşadığım Fethiye'de ekip olarak bu derleme çalışmalarını bireysel olarak sürdüren ekip bir araya geldi ve köy konserleri yaptık, yine tamamen halka açık, ücretsiz. Buradaki amaç özellikle yozlaşan, hani köylüye tırnak içinde müzik diye sunulmaya çalışılan, farklı amaçlara hizmet eden bir takım popülist yaklaşımların dışında da aslında köylünün hayatından çıkan, köylünün yaşayışının, köylü insanların yaşayışının içinden çıkan müziği, saf, hormonsuz diyoruz biz ona, saf, hormonsuz müziği yine aynı köylerde yaşayan insanlara ve tabi sadece köylerde değil, bunun dışındaki yine bütün insanlara sunmak istedik.
Ne tür çeşitli müzikler sundunuz?
Tabi bu konserlerden kısaca şöyle bahsedeyim ben. Fethiye'nin işte muhtelif yerlerinde yaptığımız bu konserlerde ağırlıklı olarak tabi Anadolu'daki farklı köylerde karşımıza çıkan, derleme çalışmalarında karşımıza çıkan üç telli, sipsi, kabak kemane, yörük kadınlarında gırtlak başlığıyla hani ifade edebileceğim müstesna işte yerel icracıları katılımcıların ya da izleyicilerin karşısına çıkarma fırsatı bulduk. Bunlar tabii bizi oldukça motive etti. Daha sonraki süreçte de 2-2,5 aylık bir süreç çalıştık belki ama kökü çok daha eskilere dayanan düşünce olarak da ilham olarak da Müzik Köyü'nü Ağustos 2015'te bir hafta olarak gerçekleştirdik. Bu Müzik Köyü'ne ilk sene yaklaşık 80-100 civarı katılımcı geldi. Konaklamalı olarak 7-8 farklı ülkeden insan geldi. Ve yerel icracıları usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yerinde görüp onların özellikle çalma teknikleri, üç telli, sipsi, hegit, yok olmakla yüz yüze gelmiş, karşı karşıya kalmış enstrümanları katılımcılara, yurt dışından ve yurt içinden gelen yerli yabancı katılımcılara sunduk. Film gösterimleri yaptık. İşte atölyelerimiz farklı farklı yerlerde oldu. Statik değildik. Ne bileyim yani, kimi zaman bir dağın zirvesinde, kimi zaman denizin kıyısında, kimi zaman köyün içinden geçen derenin kıyısında. Buradaki amaç tabii müziğin doğayla ilişkisini doğru bir biçimde katılımcılara sunmaktı. Saf kaynağından müziği insanlara sunmaktı. Yani Müzik Köyü 2015'te böylelikle hayata geçti ilk olarak.
Evet. Ve sonra bu projeyi takip eden pek çok projeye de imza attınız. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Genç Des programı kapsamında yine Fethiye'de gerçekleştirilen Geçmişten Geleceğe Müzik Yolculuğu Festivali adlı bir projeniz daha vardı. Sanıyorum bu da geçtiğimiz iki gün içerisinde gerçekleşti.
Evet, 23-24 Aralık'ta gerçekleştirdik. Yine Anadolu Müzik Kültürleri Araştırma Derneği, topluluğumuzun ismi bu. Anadolu Müzik Kültürleri Araştırma ve Yaşatma Derneği olarak aynı zamanda Müzik Köyü ekibinin aslında kendisidir bu dernek. İki günlük bir projeydi bu, Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle, sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu proje kapsamında bilmiyorum benzeri şu ana kadar yapıldı mı ama Fethiye'nin özellikle ücra köşelerindeki, dağlarındaki köylere gittik köy çocuklarıyla. Okul yıllarında hem yerel icracıları 15-16 kadar hem de profesyonel bazı sanatçıları buluşturduk. Kendi enstrümanlarını kendileri yaptılar ve denediler, çalmayı denediler köy çocukları. Yerel icracıları tanıdılar, tanıttık. Yerel bir takım çalgıları gördüler. Hayatlarında ilk defa gördükleri bazı çalgılar oldu bu tanıtımlarda. Diğer taraftan yine Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Özgü Hoca'nın yönetiminde ve İbrahim Metin'in yönetiminde beden müziği ve perküsyon atölyeleri yaptık. Küçük dinletiler verdik bu iki okulda. İlk gün ortasında da Fethiye Kent Kimliği'nin, hep söylerim, en renkli parçalarından birisi olan Köylü Pazarı diye tabir ettiğimiz, her cuma kurulan köylü üreticilerin katılımıyla gerçekleşen bir pazardır bu. Bu pazarda boydan boya bu pazarı kat ederek ekip olarak zeybek gösterileri, davul zurna ve Karadeniz müziği üzerine bir yarım saatlik mobilize diyelim, hareketli bir konser verdik. Statik değildik, tamamen akustikti, hiçbir ses sistemi olmadan. Bizi de çok etkiledi, heyecanlandırdı. İnsanlar da hazır, hani ılıksız yakalanlar, enteresan geldi insanlara da.
Ne güzel. Kapsamında... O zaman daha yeni yeni projeler de gerçekleşecektir herhalde. Tüm bunların doğrultusunda.
Tabii, aslında çok şey var destekler doğrultusunda yapabileceğimiz, yapmayı düşündüğümüz. Bu arada az önceki hani sözümü tamamlamak bağlamında 24 Aralık'ta da, yani ikinci gününde de festivalimizin sabahleyin engellilerle ve sosyal hizmetlere bağlı bir erkek yetiştirme yurdunda öğrencilerle beden müziği ve yine perküsyon atölyeleri yaptık. Evet, yaptık ama bir taraftan da bu etkinlikleri izlerken çok da etkilendik aynı zamanda. Yaptığımız işi hem severek yapıyoruz hem de bizi etkiliyor gerçekten. Motivasyon bağlamında da, duygusal olarak da.
Elbette.
Finalinde de 24 Aralık'ın Erol Parlak'ın da, Erol hocamızın da katılımıyla bir kapanış konseriyle bu projeyi noktaladık.
2016 öyle için diyelim, noktaladınız. 2017'de yeni yeni projeler olacaktır mutlaka. Ve biz de o projeleri yine Hayatın Sesleri programında duyurmak dileğiyle diyelim. Ve umarım, size umarım çok teşekkür edelim Sayın
teşekkür
Aytaç Gökta.
Teşekkürler, selamlar.
Hoşçakalın.
Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi, koyup da bir başıma bırakıp bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydin.
Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmine,
benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi,
koyup da bir başıma bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim.
Olur alın teri. ...5.43 oldu Türkiye'de saatlerimiz. Ekmek Olur Alın Teri köşemizde. Bütün bir yıl boyunca bizimle birlikte olan Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'la birlikteyiz bugün yine. Hoş geldiniz. Ama son kez birlikteyiz. Bu yıl Hayatın Sesleri'nde Ekmek Olur Alın Teri. Az önce de söylediğim gibi bir yıl boyunca her pazartesi birlikteydik. Son program diyorum. Yani Hayatın Sesleri devam ediyor. Yeni yeni, yepyeni bölümleriyle devam ediyor. Ancak çalışma hayatıyla ilgili ya da sosyal hayatla ilgili yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizi hep yakından ilgilendiren konular olduğunda yine sizi stüdyomuzda görmek, dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirmek isteriz sevgili Işıl Kurnaz. Bütün bir yıl boyunca bize gelip gittiğiniz için, emekleriniz için teşekkür edelim şimdiden.
Ben teşekkür ediyorum size. Gerçekten bizim için de çok büyük keyif ve onurdu. İnşallah ne zaman ihtiyaç duyarsanız yine çalışma hayatından başlıklarla burada olacağız.
Evet. Şimdi çalışma hayatından başlıklar demişken, şimdi 2016 yılının çalışma hayatı karnesine bir bakalım isterseniz.
Evet, biz geçen yıl da yapmıştık buna benzer bir değerlendirme. Bu yıl içinde hemen isterseniz neler oldu çalışma hayatına dair bunlardan bahsedelim. Aslına bakılırsa 2016 yılı çalışma hayatı açısından böyle çok çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmadı. Örneğin kamuoyunun gündeminde çok uzun süredir olan kıdem tazminatı fonuyla ilgili ya da kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili herhangi bir gelişme yaşamadık. Ama yine de tabii asgari ücretteki destek, çünkü asgari ücret önceki yıllara göre bu yıl ciddi şekilde artmıştı. %30 civarında bir oranında bir artış olmuştu asgari ücrette. Buna karşılık işverenler de yaklaşık 100 lira işçiler için destek almıştı her işçi için. Diğer bir gelişme yılın ortalarında bahar aylarında yapılan sigorta prim yapılandırmasıydı. Vergi ve sigorta borçlarına ilişkin işverenlerimize bir ödeme kolaylığı getirilmişti. Yine bu da önemli başlıklarımızdandı. Diğer bir husus da çok yeni, güncel bir gelişme. Çünkü geçtiğimiz haftada yönetmekteki son değişikliklerle birlikte resmi gazetede yayınlandı. Otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine ilişkin yasal mevzuat hazırlandı ve 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe girecek. Bu da uzun zamandır yine bizim gündemimizde olan, çalışma hayatının gündeminde olan bir konuydu. Burada kademeli tabii geçiş söz konusu. Yani bütün firmalar aynı anda geçmeyecekler bu sisteme. Ama oldukça önemli ve son olarak bu yıl ilişkin söylenebilecek bir önemli ve aslında iyi bir hak da gerek kamuda çalışan gerekse özel sektörde çalışanlara ilişkin olarak yarı zamanlı çalışma hakları getirildi. Çocuğu olan ya da evlat edinen kişiler işte çocukları 5,5 yaşında yaşına gelene kadar erkek veya kadın işçi izin alabilecekti. Yarım gününü çalıştığı günün ve yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecekti. Temel olarak başlıkların bunlar olduğunu söylemek mümkün.
Evet, aslında ülkemiz iş gücü piyasasının çok fazla düzenlemeye ihtiyacı var galiba, değil mi, bu kapsamda baktığımızda?
Evet, kesinlikle. Bizde aslında her zaman iş gücü piyasası, çalışma hayatı dinamik bir yapı gösteriyor. Dolayısıyla yani bir yıl koymuş olduğunuz bir mevzuat, çıkarmış olduğunuz bir kanun bir sonraki yılın ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor ya da aynı oranda cevap veremeyebiliyor. Ya da işte bir teşvik örneğin uygulamaya başlıyorsunuz. O kadar iyi oluyor ki o teşvik iş gücü piyasasını canlandırıyor. İşte çalışma hayatında daha fazla insanın piyasaya katılmasını sağlıyor ki işte bunların da süreleri uzatılabiliyor. Bu yıldan sonraki süreçte bizim için önemli olan daha kapsamlı ve özellikle işsizlikte son dönemde gerçekleşen artışları da dikkate alarak daha fazla insanı, daha fazla genç, daha fazla kadını, çünkü onlar daha dezavantajlı diğer gruplara göre, piyasaya katabilmek. Yani onlara istihdam imkanlarını sağlayabilmek. Diğer taraftan burada tabii kamu reformu da, kamu personel rejiminde de bir değişiklik yapılacağı söyleniyor. Özellikle Temmuz ayından sonra, 15 Temmuz sonrasında da bu ciddi şekilde görüşülmeye başlandı, konuşulmaya başlandı. Ve buna da aslında ihtiyaç var. Yani burada tabii istihdam ya da iş güvencesinin esnetilmesi gibi değil ama gerçekten çalışan, işte verimlilik odaklı bir yapının hemen hemen bütün devlet kurumları için geçerli olmasını bekliyoruz ve aslında istiyoruz. Ve son olarak tabii bu yıl çok etkin kullanılan bazı programlar oldu. Aktif iş gücü piyasası programları, İşkur tarafından, resmi istihdam kurumumuz tarafından. Bunlardan bir işbaşı eğitim programıydı. Biz burada da yayınlarımızda defalarca anlattık dinleyicilerimize. Bu programda yine özellikle gençlerin, özellikle ilk kez iş gücü piyasasına girecek kişiler için bir umut oldu aslında. Çünkü bu yolla iş tecrübesi kazandılar. Bu yolla ücretleri ödendi. İşverene bir maliyet yaratmaksızın. Sonrasında bu kişileri çalıştıran işverenler teşvikler aldılar. Ve daha ilk 5-6 ayda yılın hedefi tutturuldu. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Demek ki iyi şeyler yaptığımızda aslında işe yarıyor. Bunu da görmüş olduk.
Evet. Şimdi öncelikli olarak yer alması gereken düzenlemelerden biri de kamu personel reformu galiba, değil mi?
Evet, kesinlikle. Çünkü bu reform aslında yapısal bir reform. Yani bizim kamuda işçi ve memur statüsüyle çalışan farklı çalışanlarımız var. Şimdi şu demek olmuyor tabii bu. Yani kamu hizmetini gerçekleştiren kişilerin yapmakta oldukları hizmetler hep birbirine benzer değil. Her ne kadar esas amaç hani kamunun ihtiyaçlarını karşılamak olsa da. Ama diğer taraftan da örneğin işte kamuda çalışan taşeronlar, yani aynı işi yapan bir asıl işçiler, yani asıl çalışanlar kamuda, bir de alt işverenin işçileri var. Bu sorunun çözülmesi uzun zamandır gündemde. Yaklaşık işte bir yılın üzerindedir. Çalışma hayatının ve işte kamuoyunun gündeminde. Çünkü çok sayıda, yaklaşık 1 milyona yakın da kamuda çalışan taşeron işçi var. Dolayısıyla çok ciddi bir beklenti söz konusu. O yüzden önümüzdeki günlerde sanırım daha önce Sayın Bakanımızın da dile getirdiği gibi 2017'de temel bir gündem. Kamudaki personel rejimiyle birlikte alt işveren işçileri.
Evet. Peki kıdem tazminatında herkesi memnun eden formül bulunabilecek mi acaba?
Tabii bu çok saatlerce belki tartışabileceğimiz çok tartışmalı bir konu. Burada kıdem tazminatı fonunun bu yılın artık gerçekten ciddi ciddi tartışılacak bir konusu olacağını söylemek mümkün. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Çalışma Bakanlığı bununla ilgili faaliyetlerini tamamladı. Bundan sonrası işçi ve işveren tarafının görüşlerini almak ve bir sosyal diyalog mekanizması içinde bunu çözebilmek. Bu noktada hali hazırdaki yapıyla gerek işçi gerek işveren tarafı oldukça çekimser. Ama bir taraftan da fona ihtiyaç çok ciddi oranda. Çünkü gerçekten çalışanların çok az bir kısmı kıdem tazminatını alabiliyor. Dolayısıyla özellikle büyük ihtimalle bizim beklentimiz bahar aylarında artık böyle taslak bir metin ve onun üzerinden yürütülen tartışmalar şeklinde olacak.
Evet. Şimdi gelelim bir başka önemli konuya, iş sağlığı ve güvenliği konusu. Şimdi 2017'de umarız bu konuda daha bilinçli olabiliriz galiba.
Umarız, çünkü iş sağlığı ve güvenliği alanı insan hayatıyla doğrudan ilişkili. Yanlış yapılan, belki çok küçük bir olay sonucunda, küçük bir kaza sonucunda hayatını kaybeden işçiler var.
Evet,
burada bunu önlemek ödemekten daha kolay. Her zaman bakanlığın yaklaşımı da bu yönde. Tabii bizim kanunumuz var. Hatta Cumhuriyet tarihinden ilk kez bir kanunumuz oldu Cumhuriyet tarihinden beri. 6331 sayılı yasamız var. Yükümlülükler işverenlerin ve hatta çalışanların çok belli. Ancak uygulamaya baktığınızda maalesef günlük çalışma hayatında çok sayıda iş kazasının gerçekleştiğini ve bazı sektörlerin çok ciddi şekilde tehlike arz ettiğini görmek mümkün. Örneğin inşaat sektöründe gerçekleşen kazaların çok büyük bir kısmı vücut bütünlüğünü bozacak şekilde ya da direkt maalesef ölümle sonuçlanacak şekilde gerçekleşiyor. O yüzden bu yılda bizim almamız gereken önemli bir mesafe olduğunu söyleyelim ve sizin dediğiniz gibi umarız 2017 iş sağlığı güvenliği alanında daha bilinçli olduğumuz, daha farkında olduğumuz bir yıl olur.
Evet, umarız öyle olsun. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar ve staj mağdurlarının sorunları da aslında 2017'ye kaldı galiba, değil mi?
2017'ye kaldı, doğru söylüyorsunuz ama bunlar için bir müjde vermek söz konusu değil. Gördüğümüz kadarıyla bu konularla ilişkin herhangi bir çalışma yok bakanlık tarafında. Bürokraside dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar maalesef yaşa takılmaya devam edecekler ve prim ödeme gün sayılarını tamamlamış olsalar bile emeklilik için getirilmiş olan yaşı kademeli bir geçiş vardı 2008 reformuyla birlikte. Bunu bekleyecekler. Diğer taraftan staj mağdurlarının mağduriyeti sigortalık başlangıç tarihi olarak stajın sayılmaması şeklinde. O yönde de herhangi bir şu an için faaliyet söz konusu değil. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından normalde bu faaliyetler yürütülür ama bu yönde bir adım atılmayacağı söyleniyor.
Evet. Peki hiç mi müjde veremeyeceğiz? 2017'de emekli aylıkları artacak mı?
Tabii 2017 emekli aylıkları artacak. Bir önceki hafta, iki hafta önce de zaten bu emekli maaşlarıyla ilgili konuşmuştuk ama bir de 2017 yılında SGK tarafından prime esas kazanç tavanı yükseltildi ve asgari ücretin 6,5 katı iken artık 7,5 katı olacak. Bu şu anlama geliyor. Özellikle üst gelir düzeyinde, üst gelir grubunda çalışanlar, yüksek ücret alanlar için emekli olduklarında daha yüksek aylık anlamına geliyor. Çünkü çalışırken daha fazla prim kesilecek onlardan. Dolayısıyla yüksek maaşlı kişiler için en azından ileride yüksek emekli aylıkları görmek mümkün olacak bu artışta.
Primlerin de öteleneceği söyleniyordu.
Evet, son olarak şu an meclise gitmiş torba yasada bununla ilgili bir gündem var. Hükümet tarafından hemen yılın son ayında diyelim gündeme alındı. Bunun sebebi de iş gücü piyasasında biraz işte büyümedeki durgunluğa bağlı olarak işverenlerin desteğe ihtiyaç duyduğu öngörüldü. Bunun için de yılın ilk dönemindeki, ilk aylarındaki primlerini işverenler yılın son aylarına öteleyecekler. Bunu da asgari ücret desteği yaptıkları personel için kullanabilecekler. Yani aslında bütün çalışanlar için bir öteleme söz konusu değil.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz yine bu bilgiler için. Yine bütün bir yıl boyunca bizlerle birlikte olduğunuz için sevgili Işıl Kurnaz, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ama Ekmek Olur Alın Teri köşemizin bugün itibariyle sona ereceğini, hayatın seslerinin devam edeceğini, yeni yeni köşelerle devam edeceğini de dinleyicilerimize hatırlatalım. Ama yurt dışındaki dinleyicilerimizi ilgilendiren hemen her konuda yine sizi stüdyomuzda görmek, dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirmek isteriz. Bütün bir yıl boyunca programımıza katıldığınız için, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyor ve size de çok güzel bir yıl diliyoruz. 2017 gönlünüzce olsun. Sağ olun, var olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum ve herkese daha umutlu, daha güzel, daha huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'a teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri ekibi olarak Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Seslerini. Kumanda masasında Ali Serin vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikteyiz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya suya dayanıklı cam.